Tolstoy. Hayatı gerçek anlamıyla anlamayan aşktan nasipsiz kalır. Seslendiren Akın Altan. Herkes bilir ve kabul eder ki aşk duygusu hayatın çelişkisini tamamen çözeceği gibi insanı hayatta kendisi için nihai gaye olan gerçek iyilik ve menfaate ulaştırabilir. Evet, doğru. Gel gelelim, aşk, insanlarda nadir ortaya çıkıp çabucak gelip geçen bir duygudur. Ve gelip geçtikten sonra, ardında bıraktığı ıstıraplar, bir öncekine göre her zaman kat kat fazla olur. Böyle düşünenler, aşka hayat kanununun zaruri görünüşü olarak değil, hayatın belli bir döneminde insan tarafından edinilen tavır ve hallerden biri diye bakarlar. İnsan, alim, şarlatan, sanatkar, mesleksever, bilim adamı, iffet sahibi vesaire olabileceği gibi birisini sevebilir de. Evet, onlar aşka hayatın esası olarak değil, hayatın uyulması kaçınılmaz bir niteliği olarak bakarlar. Hatta bazen aşk, hayatı tabii çığırından çıkaran hastalıklı bir haldir gibi abartılı sözler de işitilir. Ki bunları mazur görmek insafa uygun düşecektir. Baykuşun ışığa karşı beslediği fikir elbette ki bizimkinin aynısı olamaz. Bu adamlar da aşkta diğer hislerden tamamen farklı bir özellik, daha fazla bir önem var olduğunu kabul ederler. Ancak hayatın gerçek anlamından habersiz bulunduklarından aşkta kendilerine hayattaki diğer duygular ve haller gibi keder verici ve aldatıcı görünür. Sevmek. Ama kimi sevmeli? Gelip geçici olursa elemlerine değmez. Ebedi aşksa imkansızdır. İşte bu sözler ümitsizliğe düşmüş ve bozulmuş bir vicdanın duygularının ifadesidir. Aşkta hayatın acılarını unutturacak kadar ümit ve teselli varsa da hayatı anlamayanlar bundan faydalanamazlar. Her aşk geçicidir. Dolayısıyla sonuçta daha büyük eziyetlere düşmemek için hiç kimseyi sevmemek daha iyidir. Eğer bir şeyi gerçekten ve daimi olarak sevmek mümkün olsaydı, aşk ancak bu takdirde arzu edilen ümit ve teselliyi verebilirdi. Halbuki aşkın da hayatın diğer halleri gibi ıstırap verici ve aldatıcı olduğunu görmekteyiz. Hayatı hayvani varoluştan ibaret bilenler aşkı ancak böyle anlar ve anlayabilir. Hatta bunların aşk kelimesiyle kastettikleri şey, bu kelime anılırken zihnimize birdenbire gelen anlam da değildir. Bu duygu, onlar tarafından seven ve sevilen, mutlu eden bir hal değil, belki bir yönüyle ferdi bir şeye fazlasıyla meyilli yaptığından, mutluluk için gerekli olan denge ahengini bozan bir durumdur. Onlara kalırsa, aşk çoluk çocuk için olur. Bir anne, çocuklarına muhabbeti yüzünden, kendi çocuğu için bir süt anne bularak ve böylece beslenmeye muhtaç diğer bir çocuğun apaçık hakkını elinden alıp, kendi çocuğunun beslenmesini sağlar. Yine bu duygunun sevkiyle bir baba kendi ailesinin durumunu yükseltmek için diğer insanların zarar ve ziyanlarını hesaba katmaksızın her şeyi göze alarak kendini binbir türlü zorluk ve sıkıntıya atar. Aşk, bir erkekle bir kadın arasında vuku bulur. Aşık iştiyak ateşi içinde yanar, ıstırap çeker. Hırsın şiddeti zorlamalara ve aldatmalara yol açar. Hele kıskançlıkla karıştığı zaman, çoğunlukla her iki tarafın yıkılması ve perişan olmasıyla sonuçlanır. Aşk, dostunu sevmede aşırılık şeklinde kendisini gösterir ve sonuçta nedensiz tercihlere, yargıda adaletsizliklere neden olur. Aşk, meslekte adını duyurmak için olur. Bu durum, büyük rekabetlere, kıskançlıklara neden olur. Aşk, vatan için olur. Kendini kaybetmiş bir milliyetçilikle savaşçılar kana boyanır. Savaş meydanları yaralı ve ölülerle dolar. İşte hayvani varoluşu gerçek anlamda bir hayat olarak kabul edenler, aşka böyle elem verici bir hal gözüyle bakarlar. Hatta bunların pek çoğu gerçek ve fedakar bir aşkın mümkün olamayacağına kanaat getirmiştir. Aşkta muhakeme olmaz. Bu duyguya tabi olunacak olursa, insan bazı noktaları tercih ve kabulde aşırılığa götüren bu duruma düşünmeksizin kendisini teslim edivermelidir. Evet, aşkta muhakeme olmaz. Muhakeme aşkı sarsıntıya uğratır. Ancak aşk konusunda muhakeme etmemek, hayatı anlayan, şahsi emel ve menfaatlerinden feragat edenler içindir. Şahsi emel ve menfaatleri kendine gaye edinmişler ve fedakarlığa teşvik eden aşk konusunda muhakemesiz davranmak mümkün olamaz. Onlar önce karlarını, çıkarlarının hesabını yaparak bu hususta karar vermeden önce ölçüp biçmelidirler. Şurası da hatırlatmaya değerdir ki, bunlar kendi çocuğunu, kendi ailesini, akraba ve hısımlarını, kendi vatanlarını diğerlerine tercih etmeye de aşk adını veriyorlar. Aşk demek, iyiliği, hayrı arzulamak demektir. Ben aşkı bundan başka bir anlamda anlayamam. Eğer ben kendi ailemi, kendi çocuklarımı, kendi vatanımı seviyorsam, onlar için hayır ve iyiliği arzuluyorum demektir. Aşk, yalnızca benim kendi ailem, çocuklarım ve vatanımla olan ilişkilerimle sınırlı bir şey değildir. Herkes kendi ailesini, kendi çocuklarını, kendi vatanını aynı duyguyla sever. Aşkın bir fert için arzu ettiği iyiliğin vücuda gelebilmesi için öyle şartlara ihtiyaç vardır ki, bu şartlarla diğer fertlerin iyiliklerinin vücuda gelme şartları arasında daima bir bağ söz konusudur. Aşk, yalnız bir fert içinse, bu aşkın o fert için arzu ettiği iyiliğin vücuda gelmesi daima diğerlerinin iyiliğinin zararı pahasına olur. Şimdi burada yine bir takım sorular ortaya çıkar. Hangi aşk adına nasıl hareket etmeli? Neleri daha çok sevmeli? Aşkın hangilerini tercih etmeli? Neleri daha çok sevmeli? Aileyi mi, yoksa akraba ve hısımları mı? Yoksa vatanı mı? Başkalarına hizmet sunmak için gerekli olan kendi varoluşumuzu başkaları uğrunda ne dereceye kadar feda etmeliyiz? Başkalarına faydalı olabilecek güç ve kuvvetimizi koruyabilmek için kendimizle nereye kadar meşgul olmalıyız? Bu meseleler aşk duygusuyla donanmayanlar için çok sıradan ve bayağı görünür. Oysa bu kadar sıradan görünen bu konuların çözülmesi henüz nasip olmamıştır. Hazreti İsa'ya yöneltilen "En yakın olan kimdir?" şeklindeki soru pek boş bir söz değildir. Bu meseleyi önemsiz görenler olsa olsa beşeriyetin şimdiki hayat şartlarından habersiz olanlardır. Eğer insanların toptan hepsi bizim düşündüğümüz şekilde birer ilah olmuş olsalardı, ancak bu takdirde kendi seçtikleri adamlara istedikleri kadar sevgi göstermekte haklı olabilirlerdi. Ve bir ferdin diğerine tercih edilmesinin gerçek aşk olarak kabul edilmesi ancak bu takdirde mümkün olurdu. Oysa insanlar birer ilah olmadıkları gibi hemen hepsi de bir diğerinin sırtından geçinmektedir. Fertlerin birine ait menfaatteki fazlalığın diğerlerinin menfaatindeki eksikliğe mal olduğunu her seviyeden insan bilir. Gerek din kisvesi altında dinlerin esasından tamamen uzaklaşan yanlış öğretiler ve gerekse bilim taraftarları, beşeriyet için mutlu bir geleceği vaat ve temenni ede dursunlar, akıl ve basiret sahibi olan bir adam, zaman ve mekan içindeki bu cismani varoluşun yegane kanununun, herin, birin her aleyhindeki mücadelesinden ibaret olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Dünya, bu düzen ve denge üzere sürdükçe, hiç kimse sınırlı sayıdaki birkaç ferdi, aşkı, hayvani hayat taraftarlarının kabul ettikleri anlamda, sevemez veya çeşitli sayıdan fertlerden oluşan bir heyet hakkında bu mümkün olsa bile, aşkın yalnız bir fertle sınırlanması mümkün değildir. Herkes de çoluk çocuğuna, hatta bütün insanlara yönelik bir aşk vardır. Aşk, kuru bir sözden ibaret değildir. O, insanı başkalarının iyilik ve menfaatini arzu etmeye yönelten ciddi bir duygudur. Aşkın göstergeleri, mesela aşkımızla aynı anlama gelen arzularımıza ilişkin bir olay karşısında bulunduğumuz zaman, en şiddetli aşkımıza ait arzuların en evvel göz önüne alınması ve nispeten daha zayıf olan aşkımıza ait arzuların bundan sonra düşünülmesi gibi belirli bir kurala tabi değildir. Bizdeki çeşitli şiddet ve kuvvetteki aşklara ait arzular, bu aşkımızla ilgili bir olay karşısında hep birlikte göz önüne alınır, düşünülür. Kapımıza aç ve fakir bir ihtiyar gelmiş. Bizden yiyecek istiyor. Benim bütün beşeriyete karşı beslediğim sevgiden bir kısmı da bu ihtiyara aittir. Onu da biraz seviyorum. Peki şimdi kendi çocuklarıma ait şiddetli sevgimi, bu ihtiyara beslediğimiz, nispeten zayıf sevgiye feda ederek, çocuklarıma akşam yemeği için ayırdığım yemeği, kapıma gelen bu yaşlı adama mı vermeliyim? Aynı soru, şeriatın yayıcısı tarafından Hazreti İsa'ya yöneltilmiştir. En yakın olan kimdir? Çoluk çocuk, aile, akraba, dostlar, vatan, insaniyetten hangisine daha önce hizmet sunmalı? İşte bu önemli mesele için bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Bu farklı şeylere dair beslediğimiz aşklar, birbirine karşı öyle bir konumda bulunuyorlar ki, bunların birine ait bir arzuyu tercih etmek, diğerlerinden bütünüyle feragati getirir. Çıplak ve perişan gezen bir çocuğu giydirerek, sefaletten kurtarmak konusunda, insanların geneline dair beslenen aşktan, bu çocuğa ait olan kısmın ortaya koyduğu arzuya, ona vereceğim elbise, ileride daha fazla sevdiğim kendi çocuğum için lazım olur, cevabıyla karşılık veren bir adam, diğer konularla ilgili aşklarına ait arzuların tatmin edilmemesi için de birer neden gösterebilir. Değişik aşklarla ilgili bir durum karşısında bulunurken, söz konusu halle ilgili bulunmak yönüyle öncelikli bir aşka ait arzuyu reddederek, sonraki bir aşka ait arzunun tercih edilmesi, hele bu ikinci yolun tercihi onun kendisi için daha uygun olmasından ileri gelmişse, büsbütün başka bir mahiyet kazandırır. Böyle bir seçim, aşk adına değil, şahıs adına yürütülen bir harekettir. Gelecekte dal budak salacak büyük bir aşka ait arzuların tercihi, kendi işine geldiği için şu andaki küçük bir aşka ait arzuların tercihinden uzak duran bir adam, kendi şahsından başka hiçbir kimseyi sevmeyen birisidir. Aşkın gelecekle bir ilişkisi yoktur. Aşk, yalnız ve yalnız içinde bulunulan zamana ait bir durumdur. Aşkı içinde bulunulan halde hissetmeyen bir adam, aşka sahiptir. Eğer insanlar da diğer hayvanlar gibi, akıldan mahrum olup da sevdikleri şeylerden habersiz ve onları ancak bir kurdun kendi inini ve yabani bir hayvanın kendi sürüsünü sevdiği gibi tabii bir hisle sevseydiler, farklı farklı şeylere ait sevgilerinin getirdiği arzuların, yukarıda belirtildiği şekilde tercih edilmesinde hiçbir sakınca görülemezdi. Oysa insanlar, akıl sahibi olduklarından, farklı farklı aşklara ait arzular, arz edildiği şekilde, tercih edildiği takdirde bu aşkın kendi gerçek anlamını kaybederek, işin yalnızca kendi kendini sevmeye döneceği ve her fertte var olan bu kendini sevme duygusunun, diğer fertlerdeki aynı hislerle çarpışmasından ne gibi haller doğacağı ve doğan bu hallerin herhalde sevgi kelimesinin çağrıştırdığı anlamla tamamen zıt bir mahiyet arz edeceği kendileri tarafından bilinmektedir. Eğer insanlar hayvani hayat taraftarlarının kastettikleri anlamda aşka kendilerini teslim ederek muhakemelerini de bunun pekiştirilmesi ve kuvvetlendirilmesine yönlendirirlerse, bu duygu insan toplumu içinde çok büyük kötülükleri doğuracağı gibi akla sığmayacak derecede müthiş canavarlar da yetiştirir. Ve insan toplumu o zaman İncil'deki söze gerçek bir doğrulayıcı teşkil eder. Eğer sendeki tavır karanlıklıysa, asıl sendeki karanlık nasıl bir şey olsa gerek. İnsanlara uygun düşmeyen haller, yalnızca kendini sevmekten ibaret kalsaydı, zamanımızdaki kötülüklerin %90'ı mevcut olmazdı. Bu kötülüklerin %90'ı, gerçek aşkla arasında, insani hayatla hayvani hayat arasında var olan farka benzer bir fark olan söz konusu yabancı duygunun insanlar arasında hüküm sürmesinden kaynaklanır. Hayatın anlamını anlamayanların aşk dedikleri şey, şahsi menfaat şartlarından bazılarının diğerlerinden fazla rağbet görmesi ve üstün tutulmasıdır. Böyle bir adam, karısını, çocuklarını, dostlarını seviyorsa, bu sevgisi sırf o insanlar varlıklarıyla onun şahsi iyilik ve menfaatini belirttikleri içindir. Şahsi menfaatin bazı şartlarının daha çok rağbet görmesi ve üstün olmasıyla gerçek aşk arasındaki fark, insani hayatla hayvani varoluş arasındaki fark kadardır. Çocuklarımıza veya bir mesleğe, bir uğraşa, ilim ve fenne, kısacası hayatımızda sayılamayacak kadar çok olan bu ve benzeri bazı şeylere dair beslediğimiz bu duygu hiçbir zaman aşk adını alamaz. Çünkü aşk, hedefi ve sonucu hep iyilik olan bir faaliyettir. Şahsi menfaatin şartlarından bazılarının diğerlerinden daha fazla üstün tutulması ve rağbet görmesinin daima kederle sonuçlanması da hayatta tabii vazifenin neden ibaret olması gerekeceğini bize göstermektedir. Yanlış olarak aşk diye isimlendirilen bu hal, bir daha benzer ki, eğer buna gerçek aşılanacak olursa, iyi meyveler alınabilmesi mümkündür. Ancak bu dalın herhalde elma ağacı dalı olması lazımdır. Yoksa ya hiçbir meyve vermez ya da verdiği meyveler acı olur. Kısacası çocuklar, eş, dostlara ilişkin ferdi aşklar, beşer toplumu için büyük büyük kötülüklere yol açabilecek bir durumdur. Şahsi amaç ve çıkarlarından feragatin meyvesi, gerçek aşk. Gerçek aşk, ancak şahsi menfaatlerden feragat edildiği zaman mümkün olur. Hayvani hayatta gerçek bir iyiliğin var olmadığının hissedilmesi, gerçek aşkın başlangıcını teşkil eder. İşte bu gerçek keşfedilip tespit edildikten sonra, yalancı aşk dalındaki hayat usaresi, yalnız ve yalnız oraya aşılanmış olan gerçek hayat tomurcuğunu beslemek için sarf edilmeye başlar. Kendi hayatını korumaya çabalayan, onu kaybeder. Hayatını, benim uğrumda kaybedense ancak o zaman hayatına hakkıyla kavuşmuş olur. Düsturunu hayatlarında bütüncül bir kural kabul edenlerdir ki bu gerçek aşka gerçekten mazhardırlar. Her kim ki kendi ana babasını benden fazla sever, kendi çocukları ve dostları için benden ziyade sevgi gösterir, o adam bana layık değildir. Eğer sizi sevenleri seviyorsanız, bu sevgi değildir. Siz, sizden nefret edenleri, düşmanlarınızı sevmeye gayret ediniz. Babaya, anneye, evlada, eşine, akrabaya, ahbabına ilişkin aşklar, insanı hiçbir zaman nefsinden feragat ettiremez. İnsanı nefsinden feragat ettiren şey, bu hayatın boşluğunun ve iyiliği barındırmadığının insan tarafından bilinmesidir. İnsan, gerçek aşka ancak bundan feragat etmekle mazhar olabilir ve ancak bu takdirde babasını, annesini, çocuklarını, eşini, akraba ve ahbaplarını tabii olarak sevebilir. Aşk, diğer varlıklara, kendi hayvani şahsiyetine göre öncelik verip tercih etmek demektir. Kendisine, daha uzak olan daha başka emellere ulaşmak için, nesepçe daha yakın bulunanlardan feragat etmek, nefsinden feragat etmek olmayıp, belki kendi menfaati için bir halin, diğer bir hale tercih edilmesi demektir. Aşkın esası ve temeli, hiçbir zaman muhakemeyi sarsıntıya uğratan hissin taşkınlığı olamaz. O, çocuklarla akıllı insanlara özgü öyle bir haldir ki, böyle bir durumda sevgi, sükun ve itaatle eş anlamlıdır. Aşk, insanı daima çocuklara özgü, saf ve temiz düşüncelere ve hareketlere yönelten bir duygudur. Ve buna yaklaşma derecesi, daima şahsi menfaatten feragatin derecesiyle doğru orantılıdır. Birçok kişi görürüz ki, hiçbir şeyi arzu etmiyorum, her şeyden vazgeçtim derler. Ve aynı zamanda diğer insanlara bir kötülük duygusu da beslemezler. Bunun nedeni, bu sözün onların vicdanının samimiyetinden gelmesidir. Diğer insanlar için gerçekten kötü bir düşünce besleyen bir adam, eğer bir defa ciddi anlamda hiçbir şey arzu etmiyorum, her şeyden vazgeçtim derse, şundan emin olmuyordur ki, bu feragat onun insanlara ilişkin daha önce beslediği düşüncesini tamamen değiştireceği gibi, o adamda o andan itibaren insanlara dair bir iyi niyet beslemeye başlar. Aşkı, diğer varlıkları kendi hayvani şahsiyetine tercih etmekten daha başka bir anlamda anlamak benim için mümkün değildir. Aşkı bir bayağı kesir olarak varsayarsak, payının, başkalarına olan sevginin artması veya azalması bizim elimizde değildir. Payda kendimize olan sevgi ise tamamen bizim tasarrufumuz altında olup, istediğimiz zaman artar veya azalabilir. Ki onun bu artma veya azalmasındaki derece de bizim kendi hayvani varoluşumuza biçebileceğimiz anlama bağlıdır. Zamanımızdaki bir kısım insanların aşka ve onun derecelerine ilişkin verdikleri hükümde izledikleri muhakeme biçimi, kesirin değerini anlamak için yalnız payı dikkate almak türünden bir şeydir. Gerçek aşkın esasına daima şahsi menfaatlerden feragat ve bunun sonucu olarak başkaları için fedakarlık mevcuttur ve tek tek şahıslar ancak umumun çıkarına dayalı olan bir aşkla söylüyorsa gerçek anlamda söylemiş olur. Hayatın çelişkisini ve vicdanın ikileşmesini çözümleyebilecek aşk yalnız böyle bir aşktır. Şahsi menfaatten feragat ve bunun sonucunda başkaları için fedakarlığa dayanmayan bir aşk, insanlara birçok kötülükler getirebilir ki, insanların böyle bir duyguya hiç tabi olmamaları, bundan 100.000 defa daha hayırlı olur. Bu duygu, insanları mücadeleden ve zevk alma hırsından alıkoymak şöyle dursun, tam tersine bu mücadeleyi pekiştirerek ve ihtiraslara teşvik ederek, onların bedbahtlıklarını ve sefaletlerini şiddetlendirerek, onların gözünde ölüm korkusunu daha fazla arttırmış olur. Hayatı hayvani varoluştan ibaret sayan bir adam, hiçbir şeyi gerçek aşkla sevemez. Çünkü bu aşk, onun hayatıyla bütün bütüne zıttır. Bu aşk, ilk önce kişiye başkaları uğrunda fedakarlığı emreder. Bu hayatın gerçek anlamından habersiz olan adam, kendini ne kadar zorlarsa zorlasın, gerçek hayata mazhariyeti getirecek önceki yaptıkları ve arzularını değiştirmeyince, bu aşk onda asla ortaya çıkamaz. Böyle bir adam, bütün hayatı boyunca para pul yığma ve başkalarını kendi menfaatine çalıştırma yolunda vakit öldürür. Kendi bulunduğu konumu, ancak diğer insanlar vasıtasıyla koruyan bu adamdan nefisten feragat ve başkaları için fedakarlık nasıl beklenir? böyle bir adamın gerçek aşka mazhar olabilecek düzeye yükselmesi için onun gözünde katlanılması imkansız sayılan birçok zor geçitten geçmesi gereklidir. Bu adam için iyiliğin şartları şunlardır. Kendisine hizmet eden insanlara hizmet etmek, başkalarının kendisi için topladığı, ancak onun ihtiyaç duymadığı şeyleri gerçek ihtiyaç sahiplerine iade etmek ve nihayet kötülüğe karşı nefret duyarak fertlerden birini bir diğerine nedensiz tercih etmekten feragat. İşte gerçek hayata hak kazanacak olan, ancak bütün bu belirtilen şeylerin gerekliliklerini edinmek ve gereksizlerinden sıyrılmakla gerçek hayata giren adamdır. Işık bitkilerin hayatı için neyse, aşk da bu adamın hayatında o yeri işgal eder. Işık, gören bir bitki için ışığın iyi olup olmadığı ve bu ışığın etkisi altında büyümeye devam etmeli mi, yoksa daha iyi bir şeyi bekleyerek bundan feragat mı etmeli gibi bir takım tereddütlere düşmeye nasıl yer yoksa, gerçek hayata giren ve gerçek aşka mazhar olan bir adam için de bu aşka tamamıyla kendimi teslim etmeli miyim, yoksa bundan daha fazla arzu edilir bir şey var mıdır gibi düşüncelere de hiçbir şekilde yer yoktur. O, bütün varlığını önünde serpilip gelişen bu aşka teslim eder ve akıl sahibi insanın yaratılışına uyacak aşk da ancak budur.